Sayın Yavuz Ohan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın istifasıyla başlayalım. Üzerinden 48 saate yakın bir süre geçti. Nedeni henüz kesin olarak açıklanmış değil. Neden istifa etti, neden bir değişikliğe gidildi? Ancak bunun ardından gelişmelerin olabileceği şeklinde haberler geliyor değişik kaynaklardan. Onların da ne derece doğru olup olmadığı tartışılır. Son durumu sizden almaya çalışalım.
Tabii ciddi bir şok Türkiye siyasetinde. Efkan Ala dediğimiz isim başbakanlık müsteşarlığı yaptı yıllarca. Yani Erdoğan'ın en yakındaki isimlerden birisiydi. 17 Aralık operasyonlarından sonra dışarıdan bakan olarak İçişleri Bakanlığı'na atandı. Bir bürokratken bakan yapıldı. Yine Erdoğan'ın güveniyle oraya gitti. 17 Aralık sonrasında ortaya çıkan bir takım tapeler vardı. O tapelerde özellikle cemaate yönelik operasyonlarda polisin ne kadar sert davranması gerektiğine ilişkinde ifadeleri vardı. Hatta yasa sınırlarını da aştığı iddiasıyla epeyce de eleştirilmişti. Yani Cumhurbaşkanı'nın, o dönem başbakandı, özellikle cemaate karşı operasyonlarda en güvendiği isimdi ve cemaatle ilgili bu kadar yoğun bir mücadelenin olduğu dönemde 15 Temmuz gibi kritik bir sürecin ardından Efkan Ala'nın görevi bırakması ya da görevi bıraktırılması Efkan Ala'ya herkesi şok etti. Kimse anlamadı tam olarak. Çok da ani gelişti. İç programda yokken Cumhurbaşkanı, Başbakanı davet etti. Görüştüler. Görüştükten sonra da yaklaşık bir buçuk dakikalık bir açıklamayla Başbakan dedi ki Efkan Ala gitti, yerine Süleyman Soylu geldi. Ama tabii herkes neden sorusunu sormaya başladı bu çerçevede. Ve bu sorular Ankara'da kulisler her zaman hareketlidir. Her bakanla ilgili bir takım söylentiler vardır. Bu söylentiler daha yüksek sesle dile getirmeye başlandı. Çünkü Başbakan neden sorusunun yanıtını vermedi. Devir teslim törenleri yapıldı. Devir teslim törenlerinde de neden sorusunun yanıtı yoktu. Zaten soru almadılar ve hemen de tabii doğal olarak kulislerde konuşulanlar devreye girdi. Neden olabilir? Birçok insan bu değişikliği cemaatle mücadele, Fethullahçı terör örgütüyle mücadelede bir takım aksiliklere bağlıyor. Anladığımız kadarıyla bugüne kadar çok fazla kapı önünde konuşulmayan, kapıların arkasında konuşulan meselelerden birisi olmalı bu. Efkan Ala bu mücadelede yavaş kalmakla eleştiriliyormuş. Onu anlıyoruz. Çok sık dile getirilen gerekçelerden birisi bu. Özellikle çalışma biçimi olarak eleştirildiğini anlıyoruz. Dar bir kadroyla çalıştı ve dar kadroyla çalıştığı için de bazı kararları almakta geciktiği yönünde özellikle saray çevresinde bugüne kadar eleştiriler varmış. Ama bardağı ne taşırdı derseniz doğrusu buna ilişkin tam bir tespit söz konusu değil. Efkan Ala kendisi istifa etmedi. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Çünkü yerine gelecek olan Süleyman Soylu'yla ve eski Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'yla, Çalışma Bakanı olarak Soylu'nun yerine gelecek olan Müezzinoğlu'yla Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmeler yapıyor. Ama Efkan Ala'yla herhangi bir görüşme yapmıyor Beştepe'de ve Efkan Ala görevden alındığının duyurulmasından birkaç saat önce yurt dışından gelen misafirde basın toplantısı yapıyor. Geleceğe ilişkin bir takım sorulara da gayet net cevap veriyor ve bir moral bozukluğu söz konusu değil. Yani sadece Türkiye'de siyasetle ilgilenenlere ve sokaklara sürpriz olmamış. Belli ki Efkan Ala da bu sürprizden nasibini almış. Çünkü kendisinde haberi olmadığı söyleniyor. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir memnuniyetsizliği doğduğu ve sonrasında da bu görevden alma işlemini gerçekleştirdiği konuşuluyor Ankara'da. Ama gerçek neden ne? Herhalde bunu açıklayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. O da Çin'de G20 zirvesi için yolculuk sırasında gazetecilerle beraber olacak. Muhtemelen en çok konuşulacak konulardan birisi de bu olacak.
Bu arada Süleyman Soylu da, Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanı olarak atanan Süleyman Soylu da, bu karar benim için sürpriz oldu demiş. Kendisi de sürpriz olarak karşılamış.
Evet, Süleyman Soylu için de sürpriz olduğunu kendisi doğrudan söyledi. Son derece samimi bir şekilde açıklama yaptı. Ama Süleyman Soylu son dönemde yıldızı parlayan siyasetçilerden AK Parti içinde son göze batan faaliyeti de 15 Temmuz gecesinde birçok bakan pek fazla ortada görünmezken TRT'ye yapılan baskın sonrasında halk TRT'nin önüne gitmişti. Onlarla birlikte TRT'nin önüne giden isimlerden birisiydi Çalışma Bakanı olarak. O dönemde hayli sert açıklamalar da yaptı cemaate karşı ve bundan sonraki süreçte de hem söylemi sert cemaate ve PKK'ya yönelik olarak hem de icraatlarının çok daha hızlı olabileceği beklentisi var. O nedenle İçişleri Bakanlığı'nda biraz düzen değişecek gibi. Çünkü çok uzun zamandır Efkan Ala da orada bakanlığa devam ediyordu. Belki buraya denk gelir mi gelmez mi, bununla alakası var mı yok mu tartışılabilir, ama görevden almalardan 24 saat sonra kanun hükmünde kararnameler yayınlandı. Yine o kanun hükmünde kararnamelerde çok sayıda emniyet ve içişleri personelinin, jandarma personelinin görevden alındığını görüyoruz. Yaklaşık 7 bin 8 bin civarında personel görevden alındı. Yani hemen sonrasında, Efkan Ala görevi bıraktıktan hemen sonra bu kanun hükmünde kararnamenin çıkması biraz dikkat çekici doğrusu. Belki o kanun hükmünde kararnamelerden bir not daha söyleyebiliriz. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasa çıkarken muhalefet çok itiraz etmişti. Güneydoğu'da, Doğu'da görevden alınan belediye başkanlığının yerine İçişleri Bakanlığı'nın atama yapması meselesini. O maddeler geri çekilmişti ve bu yeni kapı ruhunun devamı olarak ilan edilmişti. Ama şu anda görüyoruz, kanun hükmünde kararnamelerin birisinde İçişleri Bakanı tarafından görevden alınan belediye başkanının yerine yeni belediye başkanını İçişleri Bakanlığı atayacak diye. Yani oradaki mutabakata ters bir durum da söz konusu. Bilmiyorum, bunların efkanaların görevden alınmasıyla bir alakası var mı?
Bu yeni kanun hükmünde kararnamelerle ilgili sanıyorum 3 tane kanun hükmünde kararname yayınlandı son dönemde, hemen birkaç saat içinde. Bunlarda önemli vurgulamak istediğiniz ya da önemli söylenmesi gereken maddeler nelerdir? Bir özetleme yapsak.
Önemli bir madde, yani görevden almaların dışında eğer değerlendirirsek iki noktaya dikkat çekebiliriz. Bunlardan birisi hakim ve savcılarla ilgili. Biliyorsunuz Türkiye'de çok sayıda hakim ve savcı açığa alındı. Birçoğu da şu anda cezaevinde ve Türkiye'de yargılamalar da devam ediyor tabii. Normal hayat da devam ediyor. Burada bir açık ortaya çıktığını anlıyoruz. İki noktada açıktan bahsediyoruz aslında. Birisi Hava Kuvvetleri'nde çok sayıda pilot darbeye karıştığı gerekçesiyle görevden alınıp ihraç edilip Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri kesilmişti. Pilot konusunda bir açık olduğunu biliyoruz. Sivillerden karşılamak için bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi hakim ve savcılarla ilgili bir düzenlemeyi bu kanun hükmünde kararnamede gördük. Emekli olan, kendi isteğiyle emekli olan hakim ve savcılar belli şartlarda göreve geri dönebilecekler diye. Belli ki bu alanda ciddi bir açık var. Bu açığı kapatmak istiyor hükümet çıkarttığı kanun hükmünde kararnameyle. Fethullah Gülen cemaati, Fethullah Gülen terör örgütüyle mücadele konusunda da enteresan bir adım atıldığına şahit oluyoruz yine bu kanun hükmünde kararnamede. Cemaat operasyonları çerçevesinde, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde aranan isimlerin eşlerinin pasaportlarına el konulacağına ilişkin bir maddede en son kanun hükmünde kararnamede yer aldı. Biraz suçun şahsiliğiyle tezat oluştursa da böyle bir önlem aldığını görüyoruz. Çok sert önlemler alınıyor zaten. Bir son notta, yurt dışındaki cemaat okullarının denklikleri, Türkiye'de diplomalarının kabulü ortadan kaldırıldı. Yani Türkiye'de milli eğitim sistemi, kamu, yurt dışındaki cemaat okullarından alınan diplomaları bundan sonra kabul etmeyecek.
Biraz önce Yeni Kapı ile ilgili konuşurken, daha doğrusu Yeni Kapı mutabakatından, Yeni Kapı'da o yaşananlar, herkesin gözlemlediği o görüntülerin ardından acaba değişiklik mi oluyor, tekrar geriye doğru bir dönüş mü var diye sormak belki gerekebilir. Adli yıl açılışı yapıldı ve bu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi bu kez ilk defa olarak ve buraya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu katılmayacaklarını belirttiler ve katılmadılar. Dün gerçekleşti adli yıl açılışı. Bu açılışta ilginç görüntüler vardı, eleştiriler vardı. Nasıl değerlendirebiliriz adli yıl açılışını, oradaki görüntüyü ve eleştirileri?
Şimdi Yeni Kapı'dan bahsettiğimiz zaman Yeni Kapı'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gidip gitmemekte çok tereddüt ettiğini bir kere hatırlayalım. Önce bir gitmeyeceğini açıklamıştı. Sonra davetler ısrarlı hale geldikten sonra MYK'da bir değerlendirme yaptı ve gideceğine ilişkin kamuoyuna duyuruyu yaptı. Gitti, liderler bir araya geldiler Demirtaş dışında. Orada oluşan fotoğrafın Türkiye'de devam etmesi gerektiği konusunda hemen hemen bütün uzmanlar, siyasi gözlemciler hemfikir. Ama tabii bu nasıl devam edecek? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı yasaların bazı maddelerine itiraz etti muhalefet. Onlar çekildi. Çekildiği zaman bu ruhun daha da perçinlendiğine ilişkin umutlar arttı. Ancak geldiğimiz noktada adli yıl açılış töreni iktidarla muhalefet arasında ya da Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o çatlağın hala var olduğunu gösterdi bize. Neden? Çünkü adli yıl açılış töreni hakimler, savcılar orada olacaklar ve yeni adli yıl açılırken adaletle ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Paylaşırlarken burada mekanın önemli olduğunu söylediler. Önce bir otelde yapılacağı söylenmişti açılışın. Sonrasında Cumhurbaşkanı bunu duyunca, burada bir konferans salonu var, neden otele para veriyorsunuz ve o kadar dar bir salonda yapıyorsunuz böyle bir imkan varken diye uyarınca Yargıtay Başkanı, o da olumlu bulup böyle bir şeyi destekliyor ve davetiyeler dağılmışken yeni davetiyeler gönderiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi buna itiraz ediyor. Birkaç noktada itirazı var. Birincisi, bu mekan önemli çünkü yargının bağımsızlığı söz konusu. Bazı durumlarda şekilsel de olsa mekan önemlidir ve şu anda maliyetini bile bilmediği kamuoyunun, aynı zamanda yargıyı ilgilendiren bir takım noktaları varken sarayda böyle bir toplantının yapılması yargı bağımsızlığı açısından doğru değildir ifadesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ait. Bu birincisi. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek vererek, yargıçlar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dünyanın en güçlü liderlerinden birisi ama yüksek yargıçlar, Amerikalı yüksek yargıçlar o salona geldiğinde ayağa kalkmazlar, önlerini iliklemezler ve konuşmasını alkışlamazlar. Çünkü tarafsızlıklarına gölge düşer diye düşünürler. Bunun görüntüleri de var. Bizde ise durum farklı. Böyle bir toplantının Cumhurbaşkanlığında olmasıyla beraber ortaya çıkacak tablo yargı bağımsızlığına gölge düşürebilir uyarısını dile getirmişti. Bugün yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde alkışlayan yargı üyelerini, yargıçları, savcıları gördük ve o uyarının aslında bir görüntüsü de ortaya çıkmış oldu. Bir başka değerlendirme daha var, o da şu: kurulduğu günden bu yana yapılan bütün adli yıl açılışlarında konuşan iki isim olurdu. Bunlardan birisi Barolar Birliği Başkanı, diğeri de Yargıtay Başkanı. Yargı adına Yargıtay Başkanı, savunma olarak adaletin önemli unsurlarından birisidir savunma. Savunma olarak da Barolar Birliği Başkanı. Oraya cumhurbaşkanları, başbakanlar giderler, o konuşmaları dinlerler ve çıkarlardı. İşte geçmişe baktığınızda cumhurbaşkanlarının ya da başbakanlarının adli yıl açılış törenlerinde konuşmadığını görürsünüz. Çünkü konuştuğunda talimat olarak algılanabilir endişesi ortaya çıkıyor ve bu konuşma o nedenle yapılmıyordu. Bu kez ilk defa Cumhurbaşkanı adli yıl açılış töreninde konuştu ve yargıçların da alkışlarını aldı. Yargıçların alkışlarını aldı ama muhalefetten de tepki gördü. Bu arada Barolar Birliği Başkanı'nın, Metin Feyzoğlu'nun da benzer düşüncelerle sarayda yapılan bu adli yıl açılış törenine katılmadığını hatırlatalım.
Bütün olay demek ki yargı bağımsızlığının ihlal edilme endişesi ya da yargı bağımsızlığına gölge düşürülme endişesi değil mi? Yani bütün olay oradan kaynaklanıyor.
Bütün tartışma buradan kaynaklanıyor. Yani o mekanın simgesel olarak Cumhurbaşkanlığı mekanının yargı bağımsızlığına, orada yapılacak bir adli yıl açılış töreninin yargı bağımsızlığına gölge düşürebileceği endişesini dile getiriyor Kemal Kılıçdaroğlu. Başka bir noktada olsaydı zaten katılacaktı. Saraya gidip gitmeme meselesinin tartışmasının başka bir mesele olduğunun da altını özellikle çizdi. Daha önce de söylemişti. Devletle ilgili önemli konularda benim saraya gitmem, Cumhurbaşkanı'yla konuşmamam mümkün değil. Ve bunun da bir örneğini vermişti. 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanı'nın davetiyle sarayda Başbakan ve Devlet Bahçeli'nin bulunduğu bir ortamda liderler zirvesi de gerçekleşmişti. Ama bu organizasyona hem yapısal hem mekansal hem de anayasal olarak karşı çıktığını ilan etti. Israrlara rağmen oradaki toplantıya katılmadı. Toplantı sonrasında da gerçekten çok sert açıklama yaptı. O açıklamalarla birlikte de herkes tabii eskiden olduğu gibi acaba üstüm sertleşiyor mu diye soru işaretlerini ortaya koydu. Ancak şunu da belki bizi dinleyenlere aktaralım. Önemli, Yeni Kapı'da ortaya çıkan o görüntü, 15 Temmuz sonrasında konuşurken üsluba dikkat eden siyasetçilerin bugün de aslında çok farklı olmadığını söyleyelim. Eskiden olsa çok daha sert açıklama yapabilirdi Kemal Kılıçdaroğlu ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan katılmıyorum diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok daha farklı cümlelerle eleştirebilirdi. O eleştirilerinde biraz bu 15 Temmuz sonrasındaki üslupla uyumlu olduğunu aktarmamız lazım. Orada da haksızlık etmememiz lazım.
Bir de son olarak Türkiye'nin 10 gündür sürdürmekte olduğu, Suriye sınırları içinde, Suriye topraklarında sürdürdüğü operasyona, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte sürdürdüğü operasyona değinelim. Türkiye'nin şu andaki durumu nedir, pozisyonu nedir? Bundan sonra neler bekleniyor? Şu anda gelinen noktada ne tür bir resim var önümüzde? Çünkü bakıyoruz son birkaç gündür medyada 3. 4. ya da arkalara düşmüş gibi Cerablus operasyonu. Böylesi önemli bir operasyon şu anda dünya medyasında ve dünya ajanslarında ön saflarda bulunan bir operasyonla ilgili olarak neler söylenebilir?
Bir belki öncelikle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasını hatırlatalım. Gazetelere de yansıyan bir açıklama bu. Amerika ile derin bir güven krizi yaşadığına ilişkin. O güven krizinin iki noktası var. Birincisi Manbij operasyonunda varılan anlaşmaya uyulup uyulmaması meselesi. İkincisi de Fethullah Gülen'in Amerika'da olması. İade ile ilgili tartışmalara girmeyeceğim. Çavuşoğlu onlardan bahsetmiş ama Manbij kısmı önemli. Çünkü bu Fırat Kalkanı operasyonunun iki amacının olduğu resmen açıklandı. Bunlardan birisi sınıra yakın bölgelerdeki IŞİD'i temizlemek. İkincisi ise sınır hattında bir Kürt hattının oluşmasına engel olmak. Yani Manbij operasyonu sonrasında orada YPG'nin güçlenmesini, yayılmasını ve o koridoru oluşturmasını engellemek. Bu resmen açıklandı. Şimdi bir tarafından baktığınızda Cerablus'taki IŞİD unsurları ortadan kaldırıldı ya da oradan kaçtılar, Elbaba gittiler ve Özgür Suriye Ordusu, Türkiye askerlerinin desteklediği Özgür Suriye Ordusu şu anda Cerablus'u ele geçirmiş durumda.
Ancak Cerablus'un dışında diğer bölgelerden Kilis'e, Gaziantep'e yönelik havan topu atışları ya da füze atışlarını bir müddet daha sürdürdü IŞİD. Özellikle batıdan. Daha,
evet, özellikle Elbab dediğimiz bölge de Türkiye sınırından çok uzakta değil ve o bölgenin de temizlenmesi gerekiyor. Bu saldırılar da aslında beklenmedik saldırılar değil ama hedef ilk etapta Cerablus'tu. Cerablus konusunda sonuca ulaştı Özgür Suriye Ordusu Türkiye'nin desteğiyle. Ve sonrasında şimdi aslında bütün dünyanın beklediği Türkiye ne yapacak? Üç tane alternatif var ortada. Bir, IŞİD'le mücadeleye devam edecek mi? Elbap. IŞİD için önemli noktalardan birisi Özgür Suriye Ordusu'yla buraya operasyon düzenlenecek mi? İkincisi Manbij'de Amerika ile varılan anlaşma gereği YPG'nin orayı boşaltıp boşaltmadığına bakıp eğer boşaltmadıysa oradaki Kürt unsurlarla herhangi bir çatışmaya girecek mi? Ve üçüncüsü bütün dünyanın merakla sonucunu beklediği durum Türkiye bütün bu operasyonlar sonrasında nasıl bir takvimle Suriye'den ayrılacak ya da ayrılacak mı? Belki üçüne ilişkinde beklentileri ve yorumları aktarabiliriz. Birincisi Elbap meselesine Türkiye sanki ikinci etap diye bakıyor. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri ile Manbij üzerinden bir pazarlık yaptığına şahit oluyoruz. Hatta medya üzerinden haberleştiğine de. Amerika'da yapılan açıklamalarda Manbij'de YPG unsurlarının kalmadığı belirtiliyor. Ancak bazı unsurların, Kürt unsurların oradaki el yapımı bomba düzeneklerini ortadan kaldırmak için hala faaliyetlerine devam ettiği iddiası var. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu. Ama bu Türkiye'yi tatmin etmiyor. Son yapılan açıklama yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Biz ispatı şudur diyor Manbij'i YPG'nin boşaltıp boşaltmadığına ilişkin. Biz göreceğiz diyor boşalttığını ve o zaman anlayacağız boşaldı mı boşalmadı mı. Yani bizim ikna olmamız lazım ve şu an itibariyle bakıyoruz ki Manbij Kürt unsurlardan ya da YPG'den tamamen arındırılmış değil. YPG Fırat'ın doğusuna geçmiş değil. Bir kere Türkiye açısından baktığınızda vazgeçilmez bir unsur gibi görünüyor. Sonucu ne olacak? Herkes merakla bekliyor bütün dünya ama Türkiye bu konuda ısrarlı. Manbij'de YPG unsuru, PYD'nin askeri kolu YPG'nin herhangi bir unsuru kalmayacak diyor. Kolay bir mesele değil, karışık çünkü orada hem YPG'liler var, hem o bölgede yaşayan Kürtler var, hem bazı Arap unsurlar var. Ortak bir organizasyon mu, ne kadarı orada kaldı, ne kadarı geriye gitti. YPG bu arada Manbij'in hemen batısına doğru bir askeri yığınak yapıyor diye haberler de geliyordu. Amerika'nın sözünü dinler mi Kürtler, yoksa Rusya ile farklı bir organizasyonun içine mi girerler? Birçok denklemin bir arada işlediği ve sonucunun kimse tarafından bilinmediği bir süreç Manbij olayı. Ama Türkiye açısından vazgeçilmez görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri iki tarafla da konuştuk. Birbirleriyle çatışmaya girmeyecekler ve bir uzlaşma sağlanacak diye. Türkiye'de İbrahim Kalın vasıtasıyla buna tepki gösterdi. Böyle bir şey Amerika nasıl söyler diye. Elbette Amerika için ideali Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi ve oradaki YPG unsurlarına hiç müdahale etmemesi. Ama her şey tabii arazide Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi gitmiyor. Eğer gitseydi zaten şu anda Esad olmayacaktı. Suriye'de farklı bir yönetim olacaktı. En başta planlanan neydi? Bugün gelinen nokta ne? Burada bana sorarsanız Türkiye'nin diplomatik olarak yaptığı girişimler sonrasında aslında bir askeri varlığı oluştu Suriye'de. Yani dün kendi sınırları içinde söyledikleri çok ciddiye alınmıyordu ama bugün itibariyle Manbij'in hemen 10 kilometre ötesinde askeri varlığı ve kendi eğittiği, kendi yönetimindeki Özgür Suriye ordusuna ait muhalifler Türkiye'nin söylediği sözlerin biraz daha ağırlığını arttırdı. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediğinin biraz ötesine geçecek gibi. Yani Manbij konusunda Türkiye ısrarlı olacak gibi. Bunun için bir şeyleri göze almış görüntüsü de söz konusu. Yani gerekirse o çatışmaya da girecek gibi bir hava var. Zaten Türkiye'de PKK ile çok ciddi bir mücadeleyi devam ettiriyor. Aynı zamanda Manbij, yani Fırat'ın batısında o Manbij'den Cerablus'tan Mare'ye kadar olan bölgede Kürt koridorunun oluşmamasında bir varlık yokluk meselesi olarak görüyor. O nedenle önümüzdeki süreçte Türkiye'yi ve Kürt grupları Amerika Birleşik Devletleri'nin memnun ederek ve Kürt gruplarını Manbij'de tutarak durumu idare etme imkanının pek mümkün olmadığını söyleyebilirim. En azından benim görebildiğim kadarıyla.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek bugünlük kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.